Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce hayli önemli bir soru olarak değerlendirdiğimiz İstanbul bir dünya kenti midir sorusuna cevap arayan hikaye yazarı Mustafa Kutlu'nun yazısını nakledeceğiz. Ardından Profesör Doktor İskender Pala'nın Osmanlı'nın Saray Üniversitesi olarak nitelendirebileceğimiz Enderun hakkında verdiği bilgileri okuyacağız. Dünyada ilk araba vapurunu Giritli Hüseyin Haki Efendi tasarlamış. Bu programda Hüseyin Haki Efendi'den ve araba vapurlarından da bahsedeceğiz. Hamamlar, çeşmeler, sebiller, maksemler, şadırvanlar. Şırıl şırıl bir dünya. Programımızda Osmanlı'da su kültürünün tertemiz zenginliğini hatırlayacağız. İstanbul'un en sert kışının yaşandığı 1954 yılında deniz donmuş muydu? Programımızın sonunda o günlere şahit olmuş ve bir deniz yolculuğunda ölümle burun buruna gelmiş olan emekli nakliyeci Hüseyin Kocadölü'nün anlattıklarını nakledeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şehir ve insan. Allahu Ekber,
Allahu Ekber. Modern zamanlarda şehirleri tanımlayan, onları diğer şehirlerle mukayese eden Batı kaynaklı bir takım tabirler kullanılır oldu. Bunlardan birisi de dünya kenti tabiri. Peki dünya kenti ne demektir ve İstanbul bir dünya kenti midir? Değerli hikaye yazarımız Mustafa Kutlu'nun Küçükçekmece'de Hayat isimli derginin Mart-Nisan 2005 tarihli birinci sayısında İstanbul bir dünya kenti midir başlıklı bir yazısı yayımlanmış. Yazıyı işaret ettiği bir iki husus bakımından önemli bulduk. Bu konuyu incelemeye vesile olması bakımından size de nakledelim. Mustafa Kutlu şunları söylüyor. Son günlerde kitle iletişim araçlarında bir dünya kenti lafıdır gidiyor. Özellikle İstanbul için kullanılan bir sıfat bu. Bazılarına göre İstanbul zaten bir dünya kenti. Bazılarına göre onu bir dünya kenti haline getirmek lazım. Uzmanlar dünya kenti kavramını öncelikle iktisadi açıdan ele alıyorlar. Bu bakış açısına göre dünya kenti, çok uluslu sermayenin toplandığı düşünce, karar ve örgütlenme üreten merkezlere deniyor. Bir dünya kenti, etkisi altında bulunan uluslararası bir alandaki üretim ve dağıtımı örgütlemekte ve bunların gerektirdiği uluslararası hizmetleri üretmektedir. Kentin bu seviyeye ulaşması için uzmanlaşmış, farklılaşmış, çeşitlenmiş bir ekonomiye sahip olması lazım. Yine de dünya kentlerinin ayırıcı özelliğini bundan ziyade çok uluslu sermayenin toplanması, düşünce ve karar üretim merkezleri olması sağlamaktadır. Dünya kentleri etkileri bakımından da kendi içlerinde bir sınıflanmaya tabi tutuluyorlar. Kabaca üç grupta toplanan kentlerin en üst seviyesinde bilhassa finans piyasalarındaki gücü bakımından New York, Londra ve Tokyo birinci kademeyi oluşturuyor. Bilindiği gibi bu kentler borsaları ile de ünlü. İkinci kademede Los Angeles, Chicago, Paris, Frankfurt, Rotterdam, Hong Kong gibi kentler yer alıyor. Üçüncü kademeyi ise Viyana, Brüksel, Madrid, Milano gibi kentler oluşturmakta. En üst kademedeki merkezler dünyanın finans merkezleridir. Güçlerini büyük ölçüde bundan alırlar. Bu sebeple yeni bir ekonomik kutup oluşmadan böylesine önemli bir merkez meydana çıkmaz. Dikkat edilecek olursa bir bakıma ABD, Avrupa Birliği ve Japonya'yı temsil ediyorlar. Diğer kentler ise merkeze göre çevrede bulunmaktadır. Şimdi İstanbul'un bu çerçevedeki yeri neresi olabilir? Geçmişine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin yıkılma dönemlerinde bile İstanbul o günlerin dünyasında merkezi bir öneme sahip. Önemli bir iş, ticaret ve liman kentiydi. İmparatorluğun ve buna bağlı olarak bütün bir Doğu İslam dünyasının cazibe merkezi sayılıyordu. Cumhuriyetten sonra cazibenin Ankara'ya kaydırılmak istendiği söylenebilir. Bu bağlamda İstanbul ihmal edilmiştir. Neden sonra 20. asrın ikinci yarısında Türkiye'nin girdiği sanayileşme ve şehirleşme sürecinde İstanbul tarihi kimliği ve turizm potansiyeliyle birlikte yeniden parlamaya başlamış, bugün Türkiye'nin en büyük şehri, sanayi ve iş merkezi olma durumuna kavuşmuştur. Lakin bütün bunlar onun bir dünya kenti sayılabilmesine yetmiyor. İstanbul'un yeniden Osmanlı dönemindeki konumuna benzer bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Balkanlar, Karadeniz Havzası, Orta Doğu ve Türkiye devletler için İstanbul bir cazibe merkezidir. İstanbul, bu çevrenin çok yönlü siyasi ve iktisadi örgütlenmesini başarabilirse, üçüncü hatta ikinci derecede bir dünya kenti olma şansını yakalayabilir. Bunun için İstanbul'un öncelikle yaşanabilir, güvenlikli, temiz bir kent görünümüne kavuşması lazımdır. Ayrıca yüksek nitelikli insan gücünü kendisine çekebilmelidir. En yakın hedef olarak İstanbul'un uluslararası düzeyde bir ilim, sanat ve kültür merkezi haline getirilmesi düşünülmelidir. Bu yolda yerel yönetimlerin yapacağı pek çok iş vardır. Bunların başında yapılaşma süreçlerini disiplin altına almak, kentin büyümesini dengede tutmak, ulaşım ve haberleşmeyi kaliteli bir biçimde geliştirmek, şehrin tarihi değerlerini onlara yakışır bir ciddiyetle ele alıp onarmak ve korumak, çevre standartlarını yükseltmek, göç meselesine akılcı çözümler getirmek ve benzer faaliyetler sayılabilir. Şurası unutulmamalıdır ki İstanbul'u düşünmek için Ankara'yı göz ardı etmek mümkün değildir. İstanbul'un bir dünya kenti olması, terör sorunu gibi bir devlet meselesi olarak ele alınırsa gerçekleşebilir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi de Osmanlı'nın Saray Üniversitesi olarak nitelendirebileceğimiz Enderun'dan bahsedeceğiz. Profesör Doktor İskender Pala yine Küçükçekmece'de Hayat isimli derginin Mart-Nisan 2005 tarihli birinci sayısında bu konuda derli toplu özet bilgiler veriyor. Okuyalım bakalım Enderun neymiş? Ziya Paşa'nın bir beyti vardır. Bin dersi marif okunur her varakında. Ya Rab, ne güzel mektep olur mektebi alem. Allah'ım, bakmasını bilince dünya denen şu mektep, her bir yaprağında binlerce marif dersi okunan ne güzel bir okuldur. Ben bu beyti her okuyuşumda kainat kitabının güzel okunması gerektiğiyle birlikte kainatta okunmak için güzel okulun da önemli olduğunu düşünmüşümdür. Okunacak okulun güzelliği, okunacak bilginin de güzelliğine ve belki güzelleşmesine kapı aralar çünkü. Bizim eskiden beri mekteplerimizde bu estetik boyuta dikkat edilmiş, bilimsel ortamın sosyal hayatı güzelleştirecek bir yapılandırma ile sunulmasına çalışılmıştır. Bu geleneğin en önemli göstergesi adına Enderun dediğimiz tarihsel eğitim kurumunun varlığıdır. Sözlükler Enderun kelimesine bir şeyin iç tarafı, dahili, iç yüz, harem dairesi, muhtevi gibi anlamlar veriyorlar. Tarih terimi olarak Osmanlı Sarayı'nın harem ve hazine dairesinin bulunduğu iç mahalline asırlarca Enderun denilmiştir. Enderun'un zıddı Birun'dur ve bir nevi haremlik selamlık karşılığı olarak kullanılmıştır. Kelimenin derun yani kalp, gönülle alakası da bu anlamıyla ilişkilidir. Dahili teşkilat yapısıyla Osmanlı'nın Saray Üniversitesi sayılan Enderun Mektebi'nde kelime gerçek anlamını bulmuş ve bu mektep İstanbul ve Taşra medreselerinden farklı olarak daima idare ve devlete yönelik istihdam eğitimi vermesiyle devlet adamlarının yetiştirildiği bir yer olmuştur. Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan Enderun, kurulduğu dönemlerden itibaren hakiki bir eğitim yuvası olarak hizmet vermiş, 1839 tanzimatına kadar 63 sadrazam, 3 Şeyhülislam, 23 Kaptan Paşa yetiştirmiştir. Enderun'a alınmak için adayların zeki, ahlaklı, dürüst, istidatlı ve eğitim yaşını geçmemiş olması gerekiyordu. Önceleri devşirme usulüyle gelmiş yetenekli ve zeki gençlerin kaydolduğu Enderun, bir nevi kimsesizler okulu gibi algılanmış, bilahare Edirne Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Eski Saray, İskender Çelebi Sarayı ve son asırlarda Galata Sarayı gibi orta dereceli saray mekteplerinde eğitim gören gençler arasından temayüz edenler de okula kaydolunmuşlardı. Enderun'a girmek, istikbalde devlet kademelerinde söz sahibi olmak gibi anlaşıldığından, öğrencilerin ebeveynleri tarafından bir nevi talih kuşu addedilmiştir. Devşirme usulü kaldırıldıktan sonra Enderun'a köleler arasındaki gençlerden öğrenci alınmaya başlanmıştı. Bu dönemde birçok vezirler, asilzadeler ve zengin tüccarlar, hem çocuklarının istikbalini kurtarmak hem de ileride şeref bulmak için çocuklarını köle diye saraya satmaya başladılar. Bu hile anlaşılınca da padişahlar, zadegan sınıfından elyak gençlerin Enderun'a kaydedilmelerini emretmişlerdir. Geniş bir teşkilatı olan Enderun, saray hizmetkarları ve ağaların da yetiştiği yerdi. Hatta orada dilsizler ve cüceler için özel koğuşlar bile vardı. Yüksek devlet adamı ve kumandan yetiştirilmek üzere kurulan mektep, oda adı verilen 7 şubeye bölünmüştü. Küçükten büyüğe doğru bu şubeler, küçük oda, büyük oda, doğancı odası, seferli odası, kiler odası, hazine odası ve has oda isimleriyle anılıyorlardı. Askerlikteki kıdem esasına dayalı bir derecelendirmenin hüküm sürdüğü Enderun'a, 16. asır sonlarına kadar her yıl 160 öğrenci kaydolunurdu. Sonraları bu sayı 400'e kadar çıkmıştır. Eğitim, Türk, Arap ve Fars dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere bilumum dini ve askeri ilimler üzerine kurulmuştu. Eğitimlerde her türlü spor ve silahlı talimler yapılır, saray teşrifatının yani saray protokolünün incelikleri üzerinde durulurdu. Musiki, hat, tesip, minyatür gibi güzel sanatlara yeteneği olanlar bu dalda eğitim görürlerdi. Enderun mensupları bu süre zarfında tatbiki olarak da sarayın hizmetini görürler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürürler, saray atölyelerinde bütün gün üretim yaparlar ve hatta bunun mukabilinde belli bir ücret de alırlardı. İleride devlet yönetiminde görev alacak bir Enderun mensubu bu şartlar altında pek çok yönetim kademesinden geçmiş ve siyaseten olgunlaşmış olurdu. Bütün bu teşkilatı günümüzün siyasal bilgiler fakülteleriyle karşılaştırdığımızda şahsen ben bir Enderun mektebine acilen ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Dünyada ilk araba vapurunu Şirket-i Hayriye'nin sonradan müdürlüğüne tayin edilen Giritli Hüseyin Haki Efendi tasarlamış. Proje İngiltere'ye gönderilmiş ve İngiliz firması Hüseyin Haki Efendi'nin çizimlerine göre 1871'de araba vapurunu imal edip 1872'de Osmanlı İmparatorluğu'na göndermiş. Suhulet yani kolaylık adı verilen vapur 89 yıl seferde kalmış ve 1961'de satılmak üzere sökülmüş. Şimdi Şirket-i Hayriye'nin, Hüseyin Haki Efendi'nin ve Suhulet'in hikayesini dinleyelim mi? Popüler Tarih Dergisi'nin Mart 2001 tarihli sayısında bu konuda şu bilgiler veriliyor. Yakın zamanlara kadar Üsküdar'la Beşiktaş arasında çalışmakta olan Hüseyin Haki adlı bir araba vapurumuz vardı. Onun bacasından ince bir siyah duman koyvererek nazlı nazlı geldiğini görenler arasında bu vapura niçin bu adın verilmiş olduğunu merak eden olmuş mudur, hep düşünmüşümdür. Kimdir bu Hüseyin Haki Efendi? Ne zaman yaşamıştır? Neler yapmıştır ki adı bir araba vapurunda yaşatılmak istenmiştir? Gerçekten merak etmeye değer. Hüseyin Haki'nin öyküsü biraz da Şirketi Hayriye'nin öyküsüdür. 1840'lı yıllarda Tersane-i Amire'nin küçük vapurları Boğaz içine, daha büyükçe olanları da Tekirdağ, İzmit, Çanakkale, Selanik, İzmir ya da Karadeniz iskelelerine yolcu yük taşıyorlardı. Ama 1850'lere gelindiğinde Şirketi Hayriye vapurları ortaya çıktılar. İleride 100 yıla yakın bir süre aralıksız hizmet verecek olan bu vapurculuk şirketi 17 Ocak 1851 günü Sultan Abdülmecid'in irade-i seniyyesiyle kuruldu. Adı halkın yararına olan şirket anlamına gelen bu vapurculuk şirketi bizde kurulan ilk anonim şirket oldu. Şirketi Hayriye ilk olarak İngiltere'de John Robert White adlı tersane sahibinin tezgahlarına 6 yolcu vapuru birden ısmarladı. İngiltere'deki tersane önce yapımı tamamlanan ilk 2 vapuru gönderdi, sonra da öteki 4'ünü. 1852 yılında törenler yapıldı, kurbanlar kesildi, dualar edildi ve ilk sefer köprüden Üsküdar iskelesine yapıldı. O yıllarda bizde deniz işletmeciliği yeterince bilinmediği için idare şirketin çalıştırılmasını mültezim denen aracı bir kişiye devretmişti. İşlerin ters gitmesi üzerine 1855'te aradaki anlaşma feshedilerek işler bu sefer de bir başka mültezime devredildi. Yıllar geçiyor, şirket bir türlü gerektiği gibi idare edilemiyordu. 1860'a gelindiğinde şirket 9 yıllık olmuştu ve vapurları köprüden boğaza günde karşılıklı 6 sefer yapmaktaydı ama işler hala rayına oturtulamamıştı. Çünkü deniz işletmeciliği Galata sarraflarının, bankerlerin, sıradan tüccarların altından kalkabilecekleri işlerden değildi. Özel bir iş alanıydı. Bilgi istiyordu, tecrübe istiyordu. O sıralarda işlerin başına getirilen tüccardan Ali Hilmi Efendi, şirketin mültezimlerle yürütülemeyeceğini görmüş, ilk işi 4 kişiden oluşan bir idare meclisi kurmak olmuştu. Bu 4 kişinin arasında yer alanlardan biri de Hüseyin Haki Efendi'ydi. İşte bilgili, zeki ve dürüst bir kimse olan bu Hüseyin Haki Efendi, 1867'de Şirketi Hayriye'nin yönetiminde görev aldıktan sonra kısa zamanda yükselerek şirketin müdürlüğüne getirildi. Yaptığı çalışmalarla da Şirketi Hayriye'yi iflas batağından kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda güçlenmesini de sağladı. 1867'den 1894'e kadar süren 27 yıllık idare heyeti reisliği ve müdürlüğü sırasında şirketin gelişmesi için gerçekten önemli ve büyük adımlar attı. Bu sebeple onun için Şirketi Hayriye'nin ikinci kurucusudur demek çok yerinde olur. Hüseyin Haki Efendi ilk iş olarak yeni bir yönetim kurulu oluşturdu. Muhasebe kayıtlarını tek tek elden geçirerek işlerin nerede aksadığını araştırdı. Bu arada yolsuzlukları önlemek için usulü muzaaf denilen çift defter tutma usulünü yerleştirdi. Aksayan işleri düzene koymak amacıyla vapurlara sayfaları idare tarafından numaralandırılmış birer şikayet defteri koydurdu. Boğaz'da iskelesi olmayan köylere iskele binası yaptırmak üzere harekete geçti. Kabataş, Üsküdar, Mesarburnu yani bugünkü Sarıyer ve Harem vapur iskeleleri onun zamanında yapılarak hizmete sokuldu. Kışları bu iskelelerde soba yakılması mecburiyeti getirildi. Köprüdeki bekleme salonlarına vapurların hareket saatlerinin yazılacağı birer tabela ile yanı başına birer saat yerleştirildi. Vapurlarda en az 8 adet can kurtaran simidinin bulunması şart koşuldu. Bu arada köprüdeki iskeleler için belediyeye belli bir kira ödenmesi kabul edildi. Bütün bu tedbirler ve yenilikler sayesinde şirketin geliri çok kısa zamanda birden gözle görülür derecede arttı. Öyle ki her akşam getirilen paraları koyup saklamak için şirketin faaliyet gösterdiği binada fazladan bir oda daha kiralanması gerekti. O yıllarda dünya denizciliğinin merkezi sayılan Londra'da bile araba ve benzeri araçlar Thames nehrinin iki kıyısı arasında gerili iki zincir boyunca gidip gelen sal benzeri ilkel teknelerle karşıdan karşıya geçirilmekteydi. Boğaz içinde de atların, arabaların, hele hele ordu araçlarının bir kıyıdan ötekine geçirilmeleri için bu tip büyük teknelere ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştı. Özellikle askeriye top bataryalarını, koşum hayvanlarını Anadolu'dan Rumeli yakasına geçirirken büyük zorluklarla karşılaşmaktaydı. İlkel maunalarla karşıya geçiş hem çok tehlikeli oluyor hem de büyük zaman kaybına yol açıyordu. Küçük salları Thames Nehri gibi dar su geçitlerinde gerili zincir boyunca karşıya çekmek bir yere kadar kolay olabilirdi. Ama sert rüzgarların estiği, ayrıca şiddetli akıntıların tekneleri sürüklediği Boğaziçi gibi bir deniz geçidinde büyük tekneler için böyle bir şey asla düşünülemezdi bile. Hüseyin Haki Efendi, Boğaz'da at, araba ve eşya nakline bir kolaylık bulmak amacıyla düşündü, taşındı. Sonra yıllarca umum müfettişlikte bulunmuş İskender Efendi ile şirketin Hasköy'deki fabrikasının ser mimarı Mehmet Usta ile baş başa verip o güne kadar benzeri görülmemiş bir tekne tipi oluşturdu. O güne kadar benzeri görülmemiş bir tekne tipi tasarladı. Bugün araba vapuru dediğimiz iki tarafından da karaya indirilecek kapakları bulunan hem ileri hem de geri gidebilen araba vapuru ya da feribot dediğimiz gemilerin gerçek bir prototipiydi bu tekne. Ana güvertesi baştan sona dümdüzdü. Buraya atlar, arabalar alınacaktı. Yolcular da üstteki salonlara çıkacaklardı. Hüseyin Haki Efendi çizdiği taslakları Mehmet Usta ile İngiltere'deki Maudsley Zones and Fields tezgahlarına gönderdi. 26 numara verilecek Suhulet yani Kolaylık adlı bu ilk araba vapurunun inşası 1871 yılında tamamlandı. Teknesi sac olan vapur 555 gross 157 net tonluktu. Uzunluğu 45.7 metre, genişliği 8.5 metre, su çekeri 3 metre kadardı. 450 beygir gücündeki tek silindirli iki genişlemeli makinesinin döndürdüğü yandan çarkla saatte 7 mil hız yapabilecekti. Vapurun İngiltere'den yurda getirilmesi pek de kolay olmadı. Suhulet şiddetli fırtınalar sebebiyle birkaç kere sulara kaynamak tehlikesi atlattı. Öyle ki İngiliz kaptanın su kesimi az, üstü havaleli, safrası olmayan, üstelik de boş bir tekneyle böylesine maceralı bir yolculuğa bir daha asla çıkmayacağına yemin ettiği söylenir. Sonuçta Suhulet sapasağlam bir şekilde İstanbul'a varabildi ve 1872 yılının başlarında hizmete kondu. Hemen arkasından aynı tersaneye bir eşi daha ısmarlandı. 27 numara verilecek sahil bendin ilkinden farkı tek yerine çift makineli olmasıydı. Adı iki kıyıyı bağlayan anlamına geliyordu. Vapurlara bu isimleri ünlü edebiyatçı Namık Kemal'in koyduğu rivayet edilir. Bu iki vapur o kadar sağlam çıktı ki ilki 89 yıl çalıştırıldıktan sonra ancak 1961'de sökülmek üzere satıldı. İkincisi de 1959'da hizmet dışı bırakıldıktan sonra satıldı. Birkaç kez el değiştirdi, değişikliklere uğradı. 125 yıl sonra 1996'da hala çalışmaya devam etmekteydi. Şirket-i Hayriye'nin ruhu Hüseyin Haki Efendi'ydi. Yıllarını hep şirketin iyi ellerde, dürüst bir şekilde çalıştırılması için harcamıştı. 1894'te hastalanarak işten ayrıldı. 1895'te ise 7 Ocak günü vefat etti. Şirket 1911'de hizmete koyduğu 69 baca numaralı vapuruna onun adını verdi. Fakat bu vapur şehir hatları işletmesine satılınca adı Göztepe olarak değiştirildi. Aradan yıllar geçti. Şehir hatları işletmesi 1963'te Haliç Tersanesi'nde inşa ettirdiği bir araba vapuruna yine Hüseyin Haki adını verdi. Yıllarca bu değerli yöneticinin adını liman sularında gezdiren bu vapurda 80'li yıllarda kadro dışı bırakıldı. Bugün Hüseyin Haki adını taşıyan bir vapurumuz yok ama Hüseyin Haki Efendi'nin adı sivil denizcilik tarihimizin çok önemli bir kişisi olarak hala denizcilerin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Hüseyin Haki Efendi kimdir? Hüseyin Haki Efendi Giritliydi. Kandiye eşrafından Cemii Kebir Mütevellisi Mehmet Efendi'nin oğluydu. 9 yaşında yetim kalınca amcası onu Mısır'a yollamıştı. Hanukah'ta okumuş, Arapçadan başka çok iyi Fransızca da öğrenmişti. Akıllı, zeki, çalışkan ve dürüst bir gençti. Onun bu hasletleri ta Mısır Genel Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kulağına kadar gitmiş olmalı ki, Paşa onu Türkçe ve Fransızca hocası olarak sarayına aldı. Daha sonra da kızı Zeynep Hanım'ın, ki o sıralarda Kamil Bey ile evlenmişti, sarayının Ketu Dağlığı'na getirdi. İstanbul Üsküdar'daki Zeynep Kamil Hastanesi, bu Zeynep Hanım'la eşi Kamil Bey'in kurduğu bir hayır kuruluşu olarak günümüzde de şifa dağıtmaktadır. Bu konuda bir not daha, kayıkçıların suhulete direnişi. Önceleri suhuletin Kabataş-Sirkeci arasında çalıştırılması düşünüldüyse de sonradan Kabataş-Üsküdar arasında çalıştırılması uygun görüldü. İşe bakın ki kayıkçı ve mavnacı esnafı şirketi hayriyenin bu yeni vapurunun boğazda at ve araba taşıyacak olmasından hiç hoşlanmadı. Zaten bu kayıkçılar müşterilerini kaybetmeye başladıkları için vapurların çalışmasını şöyle ya da böyle engellemek için fırsat kolluyorlardı. Gizlice camları taşlıyorlar ya da en olmayacak yerde önlerine çıkarak yolunu kesmeye çalışıyorlardı. Bir başka seferse çok daha farklı bir engelleme yapmaya karar verdiler. Suhulet ilk seferinde Üsküdar'dan alacağı bir topçu kıtasını karşıya Kabataş'a geçirecekti. Kayıkçılar hemen kayıklarını yan yana birbirlerine zincirleyerek iskelenin önünü kapattılar. Akıllarınca suhuletin gelip iskeleye yanaşmasını engelleyeceklerdi. Ama oradaki topçu bataryasının subayı, ''Size 3 dakikalık süre tanıyorum. Ya çekilirsiniz ya da hepinizi cehenneme gönderirim.'' diye öylesine bir gürledi ki, topların üzerlerine çevrildiğini gören kayıkçılar, selameti zincirleri kesip iskelenin önünü açmakta buldular.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Hepimiz biliyoruz ki bugün bize her fırsatta medeniyet dersi vermeye kalkan Batı dünyasının adeta pislik içerisinde yüzdüğü bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu, şırıl şırıl tertemiz bir su medeniyeti ve su mimarisi tesis etmişti. Ahlakıyla zihnini, gönlünü ciddi oranda temiz tutan Osmanlı toplumu, hamamlarda da fiziki olarak temizleniyor, sıcaklığın ve buharın etkisiyle ayrıca sıhhat buluyordu. Evliya Çelebi'ye göre sadece Fatih Sultan Mehmet döneminde 26 hamam inşa edilmişti. Evliya Çelebi'nin kendi yaşadığı 17. yüzyılda İstanbul'da 151 hamam bulunuyordu. Hamamlar ya cami külliyeleriyle beraber inşa edilir ya da mahallelerde mahalle sakinleri için ayrıca yapılırdı. Yine Evliya Çelebi'nin verdiği bilgiye göre saray ve konak hamamlarının yanı sıra halk hamamlarıyla birlikte 17. yüzyılda toplam hamam sayısı 14.526 idi. 14.526. Bu rakamlar Osmanlı toplumunda İslami değerlerin bir ürünü olarak temizliğe verilen önemin açık göstergesidir. Hamamlardan elde edilen gelir de hayır işlerinde faaliyet gösteren vakıflara devredilirdi. İstanbul hamamları genellikle çifte hamam olarak, yani kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri olan ve giriş kapıları farklı taraflarda bulunan binalar şeklinde inşa edilirdi. Binlerce personeli bulunan Topkapı Sarayı'nda 14 tane hamam bulunuyordu. Konaklardaki hamamlar genellikle bahçe içerisinde ayrı bir yerde inşa edilmişti. Musluklarıyla, kurnalarıyla, hamam taslarıyla, takunyalarıyla hamam kültürünün ürettiği birbirinden güzel folklorik unsur da var ki onlardan da başka bir programda bahsedelim. Çeşmeler. Çeşme kelime anlamı olarak Farsça'da göz anlamına gelen çeşm kelimesinden türetilmiştir. Su çıkan kaynaklara, pınarlara ve gözlere de bu sebeple çeşm denilmiştir. Su medeniyetinin diğer bir unsuru da çeşmelerdi. Hem el yüz temizliği hem de içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla camilerin, namazgahların, mekteplerin, hamamların, türbelerin, sebillerin yanı başına ve şehrin pek çok noktasına inşa edilirlerdi. Nerede ne kadar su ihtiyacı olduğu önceden ölçümler yapılarak belirlenir, suyun dağıtımının ne şekilde yapılacağına karar verilir ve ona göre mahallelerin uygun yerlerine yapılırdı. Denilebilir ki neredeyse her sokağın başında bir çeşme bulunurdu. Tabii bunlar dış mekan çeşmeleriydi. Ayrıca bahçelerin ve avluların içinde de çeşmeler bulunurdu. Bu küçük iç mekan çeşmelerine suların toplandığı maksemlerden künklerle aktarılırdı. Dış mekan çeşmelerinin büyük bir çoğunluğu da başka bir yapı ile bütünleşik, onun bir parçası olarak tasarlanmış, klasik biçimlenişine uygun, yani duvarda çeşme aynası, musluk ve yalaktan oluşurdu. Genellikle bu tür çeşmelere duvar çeşmesi ya da cephe çeşmesi adı verilmektedir. Bir de Üsküdar'daki ve Sultanahmet'teki 3. Ahmet çeşmeleri gibi meydan çeşmeleri ve ayrıca meydanların iskeleye bakan taraflarında iskelebaşı çeşmeleri vardı. İki ya da üç cepheli ve her cephesinde bir lülesi bulunan çeşmelere de çatal çeşme denirdi. Fatih'in fethettiği asıl bölge olan Sur içinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden kitabeli 400 çeşme olduğu biliniyor. İstanbul'da bilinen en eski çeşme Cerrahpaşa'daki Davutpaşa Çeşmesi'dir. Kitabesinde külliyenin yapılış tarihi 1485-86 olarak kayıtlı olsa da çeşmenin banisi Davutpaşa'dan merhum diye bahsedilmesi, ölüm tarihi olan 1498'den sonra yapılmış olduğunu düşündürmektedir. Sebiller. İstanbul'da yüzyıllar boyunca çeşmelerle birlikte halkın su ihtiyacını karşılayan başka bir yapı da sebillerdi. Sebillerin içinde musluklu tekneler ya da su küpleri bulunur, bunların içine de kalitesi yüksek sulardan doldurulurdu. Sebiller, özellikle bayram, kandil gibi özel günlerde görevliler vasıtasıyla halka kaliteli içme suyu dağıtmak için yapılmışlardı. İstanbul'daki en eski örneği Şeyhülislam Eftalzade Seyyid Hamideddin Efendi'nin Fatih Nişanca'da 1495'te yaptırmış olduğu sebildir. Sebillerin kapalı mekanının hazne duvarında bir çeşme, cephede ise su dağıtımı için kemerle ya da kirişle oluşturulan dökme tunç veya demirden şebekeli pencere açıklığı vardır. Mimar Davut Ağa'nın yaptığı çarşı kapıdaki Koca Sinan Paşa sebili, klasik yapıdaki sebillerin en önemli özelliklerini barındırır. Şehzade başındaki Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin köşesinde yer alan sebil, Lale Devri'nin sanat zevkini yansıttığı gibi daha sonraki sebil mimarisine de örnek teşkil etmiştir. Şadırvanlar. Farsça büyük tente, çadır, gölgelik anlamına gelen şadurban veya şadurvan kelimesinden gelen şadırvan, Türkçe'ye farklı bir anlam kazanarak geçmiştir. Şadırvanlar günümüzde de olduğu gibi camilerin avlularına abdest alınması için yapılırdı. Kervansarayların, hanların, medreselerin avlularına da yapılmıştır. Ortadaki havuzun çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan üzeri kubbeli yapılardır. Şadırvanlarda suyun önce ortada bulunan bir fıskiyeden üstü açık havuzlara, oradan etrafındaki musluk veya lülelerle dışarıya akmasıyla meydana gelen su sesi insanlara huzur ve ferahlık verir. Bu bakımdan abdestin yanı sıra şadırvanlar bilhassa yaz aylarında camiye gelenlerin namaz vaktini beklemek, namaz sonrası sohbet etmek veya dinlenmek için faydalandıkları yerlerdir. Osmanlı mimarisinde şadırvan diye adlandırılan ilk yapı, İstanbul Fatih Camisi'nin avlusuna 1470 yılında yaptırılan şadırvandır. Fatih Sultan Mehmed'in vakfiyesinde Şadırvan-ı Hurşit Nişan şeklinde bahsi geçmektedir. Şadırvanları biçimlerine göre 4 grupta toplamak mümkündür. 1. Bir havuzdan ibaret çadırvanlar. 2. Üst örtüsü havuz köşelerine yerleştirilmiş sütunlarla taşınan şadırvanlar. 3. Baldaken tarzı, yani üstü kapalı, yanları dışa açık şadırvanlar. 4. Münferit tipteki şadırvanlar. Çeşmeler, sebiller, selsebiller, şadırvanlar sadece içme suyu ihtiyacını karşılamakla ve abdest alma imkanı sağlamakla kalmaz, estetik mimari özellikleriyle aynı zamanda şehrin ve cami avlularının güzelliğine güzellik katarlardı.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda İstanbul'un 1954 yılında yaşadığı tarihinin en soğuk kışına dair bir not kaydedeceğiz. Malum 1954 yılında soğuktan denizin donduğu söylenir, internette de bulabileceğiniz pek çok fotoğrafla da bu iddia desteklenir. Ancak Eyüp'te yaşayan Hüseyin Kocadölü isimli emekli nakliyeci denizin donmadığını söylüyor ve hayli ilginç başka bilgiler de veriyor. Genç Hayat Vakfı'nın Sözlü Tarih Projesi kapsamında yayımlanan Sokağımda Tarih Yazıyorum serlevhalı Eyüp gazetesinin 3. sayısında yer alan bir röportajda emekli nakliyeci Hüseyin Kocadölü bu konuda şunları söylüyor. Boğaz donmadı. Tuna Nehri'nde şiddetli kıştan buz parçaları oluştu, sonra bu buzlar Karadeniz'e dökülüp oradan Marmara'ya geldi. Böyle olunca boğaz dondu dendi. Kadıköy-Üsküdar arasında sandallarla biraz açığa gelip sonra buzun üstünde boğazda yürüyenler oldu, resim çektirenler oldu. O zamanlar kamarotluk yapıyordum. Buradan Romanya'ya bakkaliye götürüyoruz. Bizim gemi limandaydı. 7-8 personel vardı. Yıl 1954. Cumhuriyet tarihinin en şiddetli kışıydı. Gece yarısı birden kalktık ki deniz, Karadeniz baştan başa buz. Tuna Nehri Romanya'dadır. Tuna Nehri donuyor. O şiddetli fırtına da Karadeniz'e akıp geliyor. Biz gemiyi terk etmek zorunda kaldık. 3,5 saat denizin üstünde yürüyüp karaya çıktık. İğneada'ya. Her taraf buz, şiddetli fırtına. Bu sırada kaptanımız soğuktan öldü. İğneada'da deniz kurtarma ekipleri aldı bizi. Terkos'a otobüslerle geldik. Sandalla Terkos Gölü'nü geçtik. Hep küreklerle buzları kıra kıra geçtik. Edirne asfaltına geldik. Tabii yanımızda bir de tabut, Edirne asfaltına geldik. O zamanlarda ağaç kapılı otobüsler vardı. Onlardan birine bindik. Kaptanın cenazesini Fatih'teki evine götürdük. Bizim gemi Karadeniz tarafında kendi başına kaldı. Tabii buzlar eriyince Ağba Deresi'ne doğru gitmiş. O zamanlar liman da orası. Bizim gemiyi çapa atıp limana çekmişler. Kaptanın cenazesini bıraktıktan sonra gittik, gemiyi aldık, sahiplerine getirdik. Kamarotluk olayı da böylece kapandı. Tekrar ağabeyimin yanında kahveciliğe geldim.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.